Şizofren, John Katzenbach, 16. ayrım. Kapının açıldığını, bir şeklin içeri girdiğini gördüm. Anahtarın kilitle döndüğünü duymamıştım. Yatağım ta dipte, pencerelerin hemen yanında. Dün gece de ay ışığı başıma vuruyordu. Eski zamanlarda insanlar alnına ay ışığı vurarak uyuduğun zaman uyandığında delireceğine inanırlarmış, biliyor musun? Lunatik kelimesi de buradan geliyor. Belki de doğrudur. Sürekli ay ışığının altında uyuyorum. Gün geçtikçe daha çok çıldırıyorum ve artık kimse beni istemiyor. Benle konuşacak kimse kalmadı. Beni buraya yatırdılar. Tek başıma. Kimse ziyarete gelmiyor. Hiç adil değil ama. Öyle değil mi? Yani hiç değilse birkaç kişi ziyarete gelseydi ne kadar zor olabilir. Piçler. Geberesice piçler. Ama bir yatakhaneye girdi. Tuhaf, evet. Cleo ürperdi, biraz titredi. Geceleri kimse girmez ama o gece girdi. Birkaç dakika kaldı, sonra kapı yine kapandı. Bu sefer çok iyi dinliyordum. Anahtarın kilitle döndüğünü duydum. Sence kapının yanında oturanlardan kimse o kişiyi görmüş müdür diye sordu Francis. Cleo yüzünü buruşturup başını salladı. Herkese sordum, çaktırmadan tabii. Yok. Bir sürü kişi uyuyormuş, ilaçlardan, anlarsın ya, herkes zom olup uyuyor. Sonra yüzü kızardı, Francis aniden beliren yaşları gördü. Kısa sarıyı severdim dedi Cleo, bana hep çok iyi davranırdı. Bazen benimle birlikte oyunu tekrarlardı. Antonius'un repliklerini ya da Koro'nun repliklerini söylerdi. Sırrı da severdim, tam bir beyefendiydi. Akşam yemeğinde kapıyı tutar, hanımların geçmesini beklerdi. Tüm masa adına yemek duasını ederdi. Bana hep Bayan Cleo derdi. Çok terbiyeli ve nazikti. Hep bizim iyiliğimizi düşünürdü gerçekten. Kötülüğü uzak tutmak. Çok mantıklı. Gözlerini mendille kurulayıp sonra da burnunu sildi. Zavallı sırık. En baştan beri o haklıydı ama kimse dinlemedi. Şimdi şu düştüğümüz hale bak. Ona yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. Çünkü neticede o hep bize yardım etmeye çalışırdı. Piçler, geberesice piçler. Sonra Francis'in kolunu tutup grup terapisine kadar kendisine eşlik ettirdi. Tedavi odasında Bay Kötü açılır kapanır çelik sandalyeleri daire şeklinde diziyordu. Francis'e işaret ederek pencerenin altına dizilmiş olan sandalyelerden iki tane getirmesini istedi. Francis, Cleo'nun kolunu bırakıp odanın öbür ucuna gitti. Cleo dikkatle sandalyelerden birine yerleşti. Francis eğilip iki sandalye aldı, tam dönüp bunları odanın ortasına, grubun toplandığı yere götürecekti ki, dışarıda bir hareket dikkatini çekti. Durduğu yerden ana girişi, açık duran büyük demir kapıyı ve idare binasına giden yolu görebiliyordu. Ön tarafta büyük, siyah bir araba park etmekteydi. Bu tek başına olağan dışı bir şey değildi. Gün boyunca arabalar ve ambulanslar gidip gelirdi. Ama bu arabanın ne olduğunu tam dile getiremese de dikkatini çeken bir yönü vardı. Sanki arabanın acelesi vardı. Francis arabanın sarsılarak durmasını izledi. Bir an sonra içinden sütlü kahverengi uzun bir yağmurluk giymiş esmer bir kadın çıktı. Elinde omuzlarına dökülen uzun saçlarıyla uyumlu siyah bir evrak çantası vardı. Kadın doğruldu. Tek bir bakışla hastane kompleksinin tamamını gözden geçirdi. Sonra inatçı bir tavırla ilerledi. Merdivenlerden hedefe yönelmiş ok gibi kesin bir kararlılıkla çıkıyordu. 8. Düzen yavaş yavaş ve doğal olmayan biçimde döndü. Francis, hastaların sıkıcı bir ders dinlemeleri istenen okul çocukları gibi aniden kavgacılığa başlamadıklarını, hatta aksilik bile etmediklerini zihnine not aldı. Küçük topluluğun üyeleri daha çok huzursuz ve gergindi. Hepsi çok az uyumuş, çok fazla ilaç yutmuş ve dayanamayacakları kadar çok heyecana maruz kalmışlardı. Buna bir de çok miktarda belirsizlik eklenmişti. Uzun, taraz taraz gri saçları başında dolaşık, sarkık bir patlama halinde duran yaşlıca bir kadın durup durup ağlıyor, gözyaşlarını hemen giysisine siliyor, başını sallayıp gülümsüyor, bir şey olmadığını söylüyor. Sonra bir iki dakika içinde yine ağlamaya başlıyordu. Orta yaşlı erkeklerden, eskiden ticari balık gemilerinde kaptanlık yapmış, sert bakışlı, kolu çıplak kadın, dövmeli bir denizci, sürekli tedirgin, şüpheli bakışlar atıyordu. Oturduğu yerde ikide bir arkasına dönüp birinin gizlice içeri süzülmesini beklermişçesine kapıyı kontrol ediyordu. Kekemeler daha şiddetli kekeliyordu. Öfkeyle patlama alışkanlığı olanlar sandalyelere tünemişti. Kolay ağlayanların gözleri çok daha kolay sulanıyordu sanki. Dilsizler sessizliğe iyice gömülmüştü. Genellikle sakinliğiyle seansları kontrol altına alan itfaiyeci Peter bile sakin oturmakta zorlanıyordu. Birkaç kere sigarasını yakıp grubun çevresinde gezindi. Francis ona bakınca maçtan önceki dakikalarda gerçek rakibi uzak bir köşede beklerken, ringde kaslarını açan, hayali bir çeneye sağlı sollu yumruklar indiren bir boksör geliyordu aklına. Francis hastanenin gediklisi olsa, kader ortaklarının pek çoğunun paranoya seviyesinde belirgin bir artış olduğunu görebilirdi. Bu artış hala ifade edilmemişti. İçindeki su sürekli ısınarak kaynama noktasına yaklaşan bir çaydanlık gibi. Henüz düdüğünü öttürmemişti. Ama artış, sıcak ikindide alınan kötü bir koku gibi belirgindi. Francis'in kendi sesleri içinde bağırışıp çağrışarak ilgi istiyordu. Onları susturmak için her zamanki gibi bir hayli irade gücü kullanması gerekmişti. Kollarındaki ve karnındaki kasların hayal gücünü kontrol altında tutan zihinsel tendonlara destek vermeye çalışırmışçasına kasıldığını hissedebiliyordu. Bay Evans ağır ağır, "Bence dün gece olan olayları tartışmalıyız," dedi. Okuma gözlüğünü burnunun ucuna takıyordu. Böylece gözlüğünün üstünden bakabiliyor, bakışlarını bir o hastaya, bir bu hastaya kaydırabiliyordu. Francis, Bay Evans'ın anlamı bariz görünen sözleri ederken, örneğin herkesin aklını meşgul eden konudan bahsetme gerekliliği, tamamen başka bir şey kastedermiş gibi görünen insanlardan biri olduğunu düşündü. Gruptaki erkeklerden biri hemen gömleğini başına geçirip avuçlarıyla kulaklarını kapadı. Diğerleri sandalyelerinde kıvrandılar. Kimse hemen konuşmadı. Gruba yayılan sessizlik Francis'e tekne yelkenlerini dolduran gergin ve görünmez rüzgarı düşündürdü. Bir saniye sonra sessizliği, "Sırık nerede? Onu nereye götürdüler? Ne yaptılar?" diye sorarak kendisi bozdu. Bay Evans ilk sorular kolayca yanıtlanabileceği için rahatlamış görünüyordu. Çelik sandalyesinde arkasına yaslanıp, "Sırık ilçe hapishanesine götürüldü," dedi. 24 saat gözlemlendiği bir tecrit hücresine kondu. Doktor Gülptil'in bu sabah onu görmeye ve doğru ilaçları doğru dozlarda alıp almadığını kontrol etmeye gitti. Durumu iyi. Bir an durakladı. Olaydan, önceki halinden biraz daha sakin. Topluluğun bu beyanı anlaması 1-2 dakika sürdü. Bir sonraki soruyu Cleo patlattı. Neden sırığı buraya geri getirmiyorlar? O her tarafı parmaklıklı, güneş almayan, içi herhalde suçlularla dolu bir hapishaneye değil, buraya ait. Piçler. Kesin tecavüzcüler, hırsızlar vardır. Zavallı sırık, polisin elinde. Faşist piçler. Psikolog hemen, "Çünkü bir suçtan sorumlu tutuluyor," dedi. Francis onun cinayet sözcüğünü kullanmak istemeyişini tuhaf buldu. İtfaiyeci Peter odadaki herkesin ona dönmesini gerektirecek kadar alçak bir sesle "Ama anlamadığım bir şey var," dedi. "Sırık belli ki deli. Nasıl karşı koyduğunu, nasıl sizin o çok sevdiğiniz sözcük neydi?" Bay kötü kasılarak "Ve kompansasyon," dedi. Cleo "Aman ne gerzekçe laf," dedi. "Tam gerzek işi. Beyinsizce. Bir boka yaramaz piç bir laf." Peter hızlanarak "Evet," dedi. Çok önemli bir anın tam ortasındaydı. Yani gün boyunca kötüye gitmekte olduğunu hepimiz gördük. Ama kimse ona yardımcı olmadı. O da patladı. Zaten yaşadığı sorunlardan dolayı hastanedeydi. Neden onu suçlu buluyorlar? Yaptıklarından sorumlu olmayan bir insanın hukuki tanımı değil midir bu? Evans başıyla onayladı ama cevap vermeden önce dudağını hafifçe ısırdı. Bu kararı ilçe savcılığı verecek, o zamana kadar sırık neredeyse orada kalacak. Cleo öfkeyle, "Bence onu arkadaşlarının yanına getirmeleri lazım," dedi. "Artık tek tanıdıkları bizleriz, bizim dışımızda ailesi yok." Genel bir onay mırıltısı yükseldi. Taras taras saçlı kadın, "Yapabileceğimiz bir şey yok mu?" diye sordu. Bu yoruma da onay mırıltıları geldi. Bay Kötü pek de ikna edici olmayan bir sesle şey dedi. Bence bizi buraya getiren sorunlarla yüzleşmeye devam edebiliriz. İyileşmeye uğraşarak. Belki sıra yardım etmenin bir yolunu buluruz. Cleo bariz bir tiksintiyle pofurdadı. Şahsiyetsiz aptallığın Tanrı belasını versin dedi. Beyinsiz ahmak piçler. Francis Cleo'nun kimi kastettiğini tam olarak anlamamıştı ama seçtiği kelimeler ona da makul gelmişti. Cleo da gerçek bir imparatoriçe gibi gayet aşağılayıcı ve buyurgan bir tavırla meselenin özüne inme yetisi vardı. Bütün gruptan küfürler yükselmeye başladı, odayı dik başlı bir gürültü doldurdu. Bay Kötü belirgin bir bezginlikle elini kaldırdı. Böyle öfkeli konuşmaların ne sıra ne de bize faydası var dedi, o yüzden bırakalım artık. Kesip atarmış gibi geçiştiren bir el hareketi yaptı. Francis psikoloğun bu hareketine alışkındı. Bu hareket kimin akıl sağlığının yerinde, dolayısıyla kontrolün kimin elinde olduğunu gösteriyordu. Hareket her zamanki sindirici etkisini gösterdi. Grup homurdanarak yeniden çelik sandalyelere oturdu. İsyana doğru gittikleri o ufacık an odanın bayat havasına karışarak dağıldı. Ancak Francis itfaiyeci Peter'ın o anı hala derinden yaşamakta olduğunu görebiliyordu. Peter kollarını önünde kavuşturmuştu, kaşları çatıktı. Sonunda yüksek sesle olmasa da her kelimeyi belli bir amaçla söyleyerek ''Bence yeteri kadar öfkeli konuşma yapmıyoruz.'' dedi. ''Ayrıca bunun sıra nasıl faydalı olmayacağını da anlamıyorum. Şu aşamada onun neyin faydalı olup olmayacağını kim bilir? Bence itirazımızı daha yüksek sesle dile getirmeliyiz.'' Bay Kötü sandalyesinden döndü. ''Sen getirirdin herhalde.'' dedi. İki adam bir an ters ters bakıştı. Prenses ikisinin de daha büyük ve fiziksel şiddet içeren bir çatışmanın kıyısına geldiğini hissetti. Sonra Bay Kötü, ''Görüşlerini kendine saklaman en iyisi olacak.'' diyerek arkasını dönünce o an neredeyse aynı hızla geçti. Grup bu tersleyici söz üstünde dona kaldı. Prenses, itfaiyeci Peter'ın vereceği cevabı düşünmekte olduğunu gördü. Fakat o bir saniyelik gecikme esnasında terapi odasının kapısından bir ses geldi. Kapı ardına kadar açılınca tüm başlar döndü. Koca kara dev cüssesiyle salına salına odaya girdi. Bir an girişi doldurarak herkesin görüşünü engelledi. Sonra arkasından seansın başında Francis'in pencereden gördüğü kadın içeri girdi. Bunun arkasından da hap yutturanla küçük kara geldi. İki hizmetli kapının iki yanında nöbetçi gibi durdu. Doktor Gültil hemen ''Seansı böldüğüm için çok özür dilerim Bay Evans'' dedi. ''Bay Kötü sorun değil'' diye yanıtladı. ''Biz de birazdan bitirecektik.'' Prens'in bitirmekte değil, daha yeni başlamakta oldukları gibi radikal bir fikri vardı. Ancak iki terapist arasındaki konuşmayı pek de dinlemedi. Bunun yerine bakışları Moses kardeşlerin arasında duran kadına kilitlenmişti. Prens'in sanki aynı anda bir sürü şey görüyordu. Kadın incecik ve alışılmadık derecede uzun boyluydu. Boyu 1.80'den belki 1-2 santim kısaydı. Francis yaşının 30 civarında olduğunu tahmin ediyordu. Teni açık kakao rengiydi. Francis sonbaharda ilk rengini değiştiren meşe yapraklarının rengine benzetti. Gözleri uzak doğulularınkine benziyordu biraz. Sütlü kahverengi sade bir trench coat giymişti. Trençkotun önü açıktı, içinden mavi bir tayör takım görünüyordu. Uzun, narin parmakları arasında deri bir evrak çantası tutuyordu. Odaya en huzursuz hastayı bile yatıştıracak bir amaç tekliğiyle bakıyordu. Sanki sadece varlığı bile sandalyelerdeki sanrıları ve korkuyu yatıştırıyor diye düşündü Francis. Francis başta kadının gördüğü en güzel dişi olduğunu düşünmüştü. Sonra kadın hafifçe yana döndüğünde, Francis kadının yüzünün sağ tarafında uzun, beyaz, kaşını buruşturup gözünü atladıktan sonra yanağında zikzak çizerek çenesine kadar inip orada biten bir yara izi olduğunu gördü. İz aynı bir hipnotizmacının saati gibiydi. Kadının yüzünü ikiye bölen bu çizgiden gözlerini alamıyordu. Bir an kadının deli bir sanatçının eserine benzediğini düşündü. Dengesiz ressam beklemediği bir mükemmellik ortaya koyunca Kendi sanatının güzelliğini kaldıramamış, palet bıçağını alıp ona zulmetmişti sanki. Kadın öne çıktı. Hemşirenin cesedini bulan adamlar hangileri diye sordu. Sesi hafifçe boğuktu. Francis bu sesin ta içine işlediğini sandı. Doktor Gulptilil kuru bir sesle Peter, Francis dedi. Bu genç kadın ta Boston'dan size bazı sorular sormaya geldi. Sizi usulüyle sorgulayabilmesi için bize ofise kadar eşlik eder misiniz? Francis doğruldu ve o anda itfaiyeci Peter'ın genç kadına bir o kadar sert bakışlarla baktığını gördü. Seni tanıyorum dedi fısıldarcasına. Francis bu sözleri duyunca genç kadının itfaiyeci Peter'ın yüzüne odaklandığını gördü. Bir anda alnı kırıştı, adamı tanımıştı. Sonra yüzü aynı hızla o ifadesiz yaralı güzelliğine döndü. İki erkek sandalye dairesinden çıkıp ilerledi. Cleo aniden kendinizi kollayın dedi. Sonra en sevdiği oyundan alıntı yaptı. Aydınlık gün sona erdi, karanlık kapımızda. Odada anlık bir sessizlik oldu. Sonra Cleo sigara tiryakilerine özgü, kırıltılı bir sesle ''Kendinizi kollayın piçlerden'' dedi. ''Niyetleri hep kötüdür.'' Oturma odasının duvarından ve üstünde toplanmış sözcüklerden geriye çıkıp kendi kendime ''Tamam, budur işte'' dedim. ''Bence ölüm bazen bir cebir denklemine benziyor. X elementlerinden, Y değerlerinden oluşan.'' Basit fakat feci bir yanıta ulaşılana kadar çarpılan, bölünen, çıkarılan, toplanan bir dizi. O yanıt sıfır. O anda bu formül işliyor. Hastaneye ilk girdiğimde 21 yaşındaydım ve hiç aşık olmamıştım. Ne bir kızı öpmüş ne de teninin yumuşaklığını parmaklarımın ucunda hissetmiştim. Kızlar benim için gizemini koruyordu. Akıl sağlığı kadar elde edilmez, ulaşılmaz dağ zirveleriydi. Daha çok bilinmeyenleri vardı ki, gözlerin kıvrımları, gülümserken kıvrılan dudaklar, seksi bir hareketle kıvrılan sırt, hiçbir şey bilmiyor, hepsini gözümde canlandırıyordum. Delilikle geçen hayatımda çoğu şey ulaşılmaz oldu benim için. Herhalde tanıyıp tanımayacağım en egzotik kadına aşık olacağımı da bir biçimde tahmin etmeliydim. Ayrıca o tek bir anda itfaiyeci Peter ile Lucy Kyoto Jones arasında çakan o bakıştan daha söylenecek çok şey olduğunu ve daha derin bir bağın doğacağını da tahmin etmeliydim herhalde. Fakat henüz gençtim. Gözüm sadece küçücük hayatımda gördüğüm en sıra dışı insanın varlığını görür olmuştu aniden. Hippilerin ve öğrencilerin pek sevdiği lav lambaları gibi parlıyordu. Sanki onlar gibi sürekli eriyip bükülerek şekilden şekle giren bir formu vardı. Lucy Kyoto Jones, Amerikalı zenci bir askerle Amerika'da yaşayan Japon bir annenin birleşmesi sonucu doğmuştu. Göbek adı annesinin doğduğu şehrin adıydı. Çekik badem gözleri ve kakao rengi teni buradan geliyordu. Stanford'da lisans yaptığını, Harvard'ın fakültesinden mezun olduğunu daha sonra öğrenecektim. Yüzündeki yara izinin hikayesini de sonradan öğrenecektim. Çünkü yüzündeki ve onun kadar belirgin olmasa da İçindeki yarayı açan kişi onu Western State Hastanesi'ne getiren yola yöneltmiş, aklına bir süre sonra hiç hoş karşılanmayacak sorular sokmuştu. En deli olduğum o yıllarda öğrendiğim şeylerden biri şuydu. İnsan duvarlarla çevrili, pencereleri parmaklıklı, kapısı kilitli, delilerle dolu bir odada bulunabilir. Hatta tek başına bir tecrit hücresine tıkılabilirdi. Ama içinde bulunduğu oda orası değildi aslında. İnsanın asıl bulunduğu oda hatıralarından, ilişkilerinden, olaylardan, binbir çeşit görünmez güçten oluşuyordu. Bazen delüzyonlardan, bazen halüsinasyonlardan, bazen arzulardan, bazen hayallerden, umutlardan ya da hırstan, bazen öfkeden. Önemli olan gerçek duvarların nerede olduğunu ayrımına varabilmekti. 16. ayrımın sonu sayfa 131, devamı 17. ayrımda.